Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Profesör Doktor Ülkü Doğan'la ile birlikte hazırladığımız Sözün Özü programımıza hoş geldiniz. Her çarşamba saat 16'da o haftanın ön plana çıkan konularını, görseller, çoğunlukla siyasi liderlerin haftaya damgasını vuran sözleri ve sosyal medya üzerinden incelemeye devam ediyoruz. Ülkü Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar Gülçin, hoş bulduk.
Bugün 19 Ocak hocam. 19 Ocak tabii ki Türkiye siyasi tarihinde önemli bir tarih. Kıymetli Hrant Dink'in öldürülmesinin bugün 15. yılı. Biz de ilk olarak bu konuyla başlayalım istedik. Hrant Dink'i saygıyla anıyoruz buradan. Tabii ki bu mesele Türkiye siyasi tarihinin bence dönüm noktalarından biri oldu ve hala adalet bekleyen bir mesele. Bugün de Hrant Dink öldürüldüğü yer olan gazetesi Agos gazetesinin önünde saat 15'te yeniden anılır. 15 yıl geçti hocam, çok uzun bir zaman. Önce Hrant Dink'e bir kulak verelim. Hrant Dink bence bu Türkiye'nin gördüğü en önemli yurtsever insanlardan biriydi. Kendisi de aslında yurdunu nasıl sevdiğini anlattığı bir konuşmasıyla başlayalım diyorum hocam. Sonrasında üzerine biz de konuşalım.
Bir bey beni telefonla aradı. Dedi ki oğul dedi, seni aradık seni bulduk. Burada bir tane yaşlı bir kadın var, herhal sizdendir dedi. Allah'ın rahmetine kavuştu. Bunun yakınını falan bulursanız gönderin gelip alsınlar. Ya da biz burada namazımızı kılıp gömeceğiz. Peki dedim amca, ararım. Verdi adını soyadı. Beyatrice Hanım diye biri 70 yaşında Fransa'dan oraya gezmeye gitmiş. Aradım. 10 dakika içinde buldum. Birbirimizi biliriz çok az. 10 dakika içinde buldum. Gittim dükkanlarına. Dedim böyle birini tanır mısınız? Adını verdim yaşlı. Kadın döndü, benim anamdı. Girdi. Dedim vallahi böyle böyle senin anan nerede? Yani Fransa'da yaşıyor. Hiç mi sen? Abi dedi. O dedi senede 3-4 kere dedi Türkiye'ye gelir. Ama İstanbul'a ya uğrar ya uğram. Halkar köyüne. Terk ettiğimiz köyüne. Dedim böyle böyle kalk. Gitti. Ertesi gün bana bir telefon aç. Bulmuş. Tespit etmiş anası. Ağladı birden. Peki getiriyor musun naaşını? Burada mı göreceğiz? Abi dedi ben getireceğim ama dedi burada bir amca var dedi ağlamaya. Amca ya ver dedim. Aldı dedi. Amca niye ağlatıyorsun? Oğlum dedi. Bir şey demedim dedi. Dedim ki kızım anandır, malındır. Ama bana sorarsan bırak kalsın burada gömülsün. Bu çatlağını buldu dedi. Ben döküldüm. Orada döküldüm. Anadolu insanının ürettiği bu deyişten döküldü. Bu algılamadan döküldü. Evet, su çatlağını bulmuş. Doğrudur. Hanımefendi, Ermenilerin hakikaten bu dünyada gözü. Bu ülkede gözü var. Bu topraklarda gözü var. O zaman yazdığımı şimdi size de tekrarlayayım. Tam o sıralarda Sayın Cumhurbaşkanı Demirel, Ermenilere 3 çakıl taş bile vermeyiz diye bir laf. Ben de bu kadının öyküsünü yazmıştım. Ve demiştim ki, evet, biz Ermenilerin bu topraklarda gözümüz var. Var çünkü kökümüz burada. Ama merak etme. Bu toprakları alıp gitmek için. Bu toprakların gelip dibine girmek için. Teşekkür ederim.
Evet, bu sözler tabii ki oldukça etkileyici. Hrant Dink bu toplumun hafızasında bence koca bir yara olarak duruyor. Bu tabii ki öldürülmesiyle varlığı çok kıymetliydi. Ülkü Hocam siz ne dersiniz? 19 Ocak bugün yayınımıza denk geldi.
Evet Gülçin, bu ülkede birlikte barış içinde yaşayabilme iradesine yapılan bir saldırıydı tabii ki Hrant Dink'in katledilmesi. Yani belki hani biraz öncesine bakmak gerekiyor. 2007 öncesine, 2004'te başladı çünkü aslında Hrant Dink üzerinden bir linç kampanyasının başlatılması. Öyle demek lazım gerçekten. Ve burada tabii sorumluluğu olan pek çok isim vardı ama özellikle medyanın rolünü bütün bu süreçte, ana akım basının o dönemki rolünü göz ardı etmemek gerekiyor. Ya aslında göz göre göre gelen bir katliam. Yani tıpkı Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanındaki gibi herkesin bildiği, olacağını bildiği ve kimsenin hiçbir şey yapmadığı bir cinayet ne yazık ki. Ya 2004 yılında ilk olarak hani Hrant Dink'in adının böyle işte hani ana akım yaygın basında gündeme gelmeye başlaması. Ağustos'ta yapılan bir haber, ilk Türk kadın pilot olarak bilinen Sabiha Gökçe'nin Ermeni olduğuna dair bir haberin 15 gün sonra Hürriyet'te manşet yapılmasıyla başlıyor aslında Hrant için bu süreç diyelim. Yani hani bir linç kampanyasının hedefinde olması süreci diyelim. Aslında hani bir iddia olarak Hürriyet gazetesi sunuyor bunu ve o ilk haber de herhangi bir şey yok aslında doğrudan hani Hrant Dink'e de yöneltilen bir suçlama görünmüyor ama haberin yayınlanmasından hemen bir gün sonra Genelkurmay Başkanlığı'nın bir açıklaması var. Çok sert bir açıklama. Ve bu açıklamanın ardından da aslında ulusal basının yani yaygın basının Hrant Dink'i hedef gösterme sürecinin de bir ağız birliğiyle adeta başladığını görüyoruz ne yazık ki. Hemen ardından Hrant Dink İstanbul Valiliğine çağrılıyor, tehdit ediliyor. Gazetelerde ardı ardına yazılar yayınlanmaya başlıyor. Ve geçmişe dönük yazmış olduğu yazılar didiklenmeye başlıyor. İşte Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir köşe yazısı var mesela. O yazıda Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya atıfla içimizdeki hainler diye söz ediliyor Hrant Dink'ten. Ve geçmişte yazdığı daha sonra işte Türklüğe hakaret gibi bir suçlamayla 101. maddeden yargılandı ve ceza aldı. Yazıdaki bir bölüm cımbızlanarak o haberi konu ediyor. Daha doğrusu köşe yazısına konu ediyor. Bunu niye söylüyorum? Çünkü aslında tam da hani bir insanın tek başına hani bu ülkede barış, uyum, halkların birlikte yaşaması için çaba harcamış ve son derece barışçıl bir insanın hani Türkiye hakaretle uzaktan yakından alakası olamayacak bir insanın medyanın hedefine getirilmesi süreci aslında böyle hani herkesin gözünün önünde işleyen bir süreç. Kemal Göktaş'ın buna dair bir çalışması var. Hrant Dink Vakfı'nın yaptığı bir yayında da yer aldı. Medya ve Nefret Söylemi başlıklı bir yayında. Dolayısıyla burada ona atıf vermek isterim. Çünkü süreci adım adım nasıl geliştiğini aslında açıklayan önemli bir çalışma. Hemen arkasından hani çok açık biçimde Hrant'ı hedef alan, işte hainlikle suçlayan emperyalizmin maşası deniyor, Türkiye'yi bölmek isteyenlerle işbirliği yaptığı söyleniyor, faşist olmakla suçlanıyor. İçimizi çok aşinayız değil mi şimdi bu suçlamaları aslında artık bugün hani her birimiz için her an getirilebilecek suçlamaların o dönemde ana akım basında dahil olmak üzere Hrant'a yönelen yazılarda yer aldığını çok okunan gazetecilerin, çok okunan köşe yazarların burada isimlerini almak istemiyorum artık ama buna paralel olarak ırkçı sağ muhafazakar basında çok açık tehditler, hakaretler yer almaya başlıyor. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Çünkü 20 yıl öncesinden neredeyse, hani 16-17 yıl öncesinden söz ediyoruz. Birdenbire olmuyor. Yani birdenbire bir genç işte galeyana gelip hani öyle olmadığını da biliyoruz. Kışkırtılıp gidip de hani Hrant'ı vurmuyor. Aslında bu adım adım döşenen bir yolun bir noktası hani Rachel Dink'in aslında bir bebekten bir katil yaratan karanlık dedi. O karanlığın nasıl döşendiğini bize gösteriyor. Agos'a yönelik eylemler, tehditler sürerken bunlar mesela ana akım basının hiç gündemine gelmiyor. Yani Hrant'ın yargılandığı mahkemenin önüne işte giden kalabalıklar, orada hakaretler, tehditler, bir takım işte ellerinde afişlerle falan hani tehdit ettikleri. Bütün bunlar hiçbir şekilde ana akımında aslında siyasetçilerin de gündemine gelmiyor. Ülke Ocakları İstanbul Şubesi'nin bir açıklaması var mesela. Şöyle diyor, Hrant Dink bundan sonra bütün öfkemizin ve nefretimizin hedefidir, hedefimizdir. Ya açık açık söylüyorlar hani aslında. Ve bu 6 aylık mahkumiyetin ardından da gazetelerin hepsinde neredeyse Türk düşmanı olarak damgalandığını görüyoruz. Ve hani katledilmesinin ardından 15 yıllık bir hukuk mücadelesi geçti biliyorsunuz, hala da devam ediyor. Aslında burada adım adım öğrendiğimiz gerçek ne yazık ki örgütlü bir şey oldu Rant'ın katledilmesinin. Ve bütün bu linç kampanyasının aslında bir uzantısı oldu. Hani bunu niye özellikle söylüyorum? Çünkü hani bu geçtiğimiz haftanın gündeminde en çok konuşulan konulardan birisi bugün Sezen Aksu'yu hedef alan linç girişimi aslında. Böyle demek lazım. Çünkü bir insanın evinin önüne işte 10 kişilik, 15 kişilik bir kalabalık grup gidiyorsa, bir erkekler kalabalığı değil mi? Bir de karanlık hani kişiler ve orada tehdit ediyorlarsa bir insanı, o zaman bunu artık bir hani linç kampanyasının bir girişimin başlangıcı olarak belki de görmek gerekiyor.
Hocam çok haklısınız. Şunun altını özellikle çizmek lazım. Bu siyasi linç kampanyaları sizin de dediğiniz gibi adım adım örgütleniyor ve bence bunu besleyen en temel durum da cezasızlık. Yani her seferinde aslında bu tehditleri yapıyor bir grup insan ve karşılığında bir ceza almadıklarında el yükseltiyorlar ve sonuç Hrant Dink'te de gördüğümüz gibi, belki Tahir Elçi cinayetinde gördüğümüz gibi, Tahir Elçi de tabii ki başka parametreler de belki işliyordu. Bir de bunları tabii ki tam aydınlatılamayan durumlar haline geliyor. Yıllarca süren yargı süreçleri. Bu siyasi linç kampanyalarının her seferinde farklı veçelerle oynandığını görüyoruz aslında. Şimdi hocam şu çok önemli geliyor bana. Baktığımızda bir arada yaşamı siz vurgulayarak başladınız. Şimdi biz hocam şunu öğreniyorduk. İlk siyaset bilimine giriş derslerimizde ve o tarihi aslında resmi tarihten çıkıp yeni yeni başka bir tarihle okumaya başladığımızda üniversitede hocalarımızdan birisi şunu sormuştu. Ermeniler deyince aklınıza ne geliyor? Çoğu arkadaşımız şey demişti, işte İstanbul'da, Galata'da yaşayan, işte yani Ermeniler deyince bir şey vardır hocam, stereotip vardır. Yahudiler deyince de yani bu toplumun işte gayrimüslimleri aslında, yani Osmanlı'dan Cumhuriyet'e. Sonra şu dedi, taş ustaları kimler? Kimler Doğu Anadolu'da yaşayanlar? Ben Karslıyım. Muhtemelen komşularımız olması gerekiyordu bu insanlar ya da bir arada yaşamamız gerekiyordu. Ama bu aslında yok sayılmış. Yani sanki bu topraklarda bu insanlar hiç olmamış. Hiç işte kanıyla canıyla o topraklara galebe çalmamış gibi. Tam da aslında Hrant Dink bunu vurguluyor. Bunun bir gerçekliği var. Bunun bir gerçekliği var ve devam etmesi gereken bir süreçken şu anda aslında oldukça çorak bir şekilde yaşıyoruz Türkiye'de. Bütün bu nasıl diyeyim, bir arada yaşama hali adım adım yok edildiği için çok da gerçekten benim hani kişisel olarak da canımın yandığı bir mevzudur. Hiç unutmuyorum hocam, 19 Ocak günü ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okudum. Her gün Cevahir'in önünden Çişli'den binip gidiyordum ve bindim 5-10 dakika sonra böyle otobüste bir şey oldu yani. Gazeteci öldürülmüş, kim öldürülmüş ve iki durak arkamızda. Ben inanamadım gerçekten, yani nasıl olabilir gündüz gözü böyle bir şey ve gördük ondan sonra neler olduğunu, durumları. Yıllarca hocam ben beyaz rengini çok severim, kışları beyaz bere bile takamıyordum. Yani o hafıza bana çok ağır gelmişti yani gerçekten. Bir grup o arada üniversitede okuyan genç arkadaşımızı biliyoruz ki hepimizi çok etkileyen bir olaydı bu gerçekten. Annemin gözünden kaçmamıştı hocam. İlk gördü fotoğrafı. Tarafı dedi ki, nasıl ya, ayakkabısı delik galiba. Ya ben dedim hani ona mı dikkat ettim ve gerçekten hani o şey hafızamıza kazınan bir görüntü oldu. Yani bütün her şeyle çok aslında zaten durum çok acı, çok trajik ve bütün her şeyle birlikte bu hafızalarımızda bizim en azından derin etkiler bıraktı. Şimdi bugün de anma yapılacak, sessiz bir anma olacak Agos'un önünde. Bununla ilgili hocam var mı söyleyecekleriniz? Bu Hrant Dink'in öldürülmesi meselesi tabii çok uzun konuşabiliriz. Bugün anmak istedik, yer vermek istedik. Varsa hocam sözleriniz, onları da alalım. Yavaş yavaş diğer konumuza geçelim.
Unutmayacağız yani, bunu söyleyeyim. Hiç unutmayacağız bunu.
Evet hocam, yani herhalde bu... Unutmamak herhalde insana verilen en büyük lütuflardan biri. Bir yanıyla da çok acı, zor da bir durum. Türkiye siyasi tarihinde o kadar unutmamamız gereken ve ona göre yaşamamız, davranmamız gereken böyle kritik an var ki bunların benim hayatımda da birçok, aslında benim yaş grubumun hayatında önemli kırılma noktalarından biri de Hrant Dink'in öldürülmesi oldu. Şimdi siz de bahsettiniz hocam, bir de Sezen Aksu'ya bir linç kampanyası diyelim. Bu örgütleniyor bir haftadır. Sezen Aksu işte önemli sanatçılarımızdan biri. Gerek yazdığı şarkı sözleriyle işte müzik kulağımıza hitap eder etmez ama uzun yıllardır aslında tanınan, bilinen bir isim. Şimdi ne oldu da bu şarkı sözleri üzerinden işte Hazreti Adem ve Havva'ya referansla yazdığı şarkı sözleri üzerinden bir dini hakaret olduğu iddiasıyla bir kampanya yürütüldü. Ne oldu da Sezen Aksu'nun önüne bir grup insanın gideceği kadar bir durum ortaya çıktı. Şimdi bu böyle bir olay yaşanıyor. Tabii ki sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi hocam bu örgütlü gruplar da bunun arkasında var. Şimdi Sezen Aksu olayını biz biraz sosyal medyadaki tepkiler üzerinden derlemeye çalıştık. Siyasi liderler Ali Babacan, Ekrem İmamoğlu bu konuya girdiler, çeşitli yorumlarda bulundular. Tabii ki Devlet Bahçeli bu linç kampanyasının ateşine odun atar şekilde yine konuya girdi ve çeşitli yorumlarda bulundu. Çeşitli sanatçılar Sezen Aksu'nun yanında olanlar oldu. Tabii ki bu mevzu Türkiye'de yine şunu gösteriyor. Bir hayat tarzı üzerinden, din üzerinden toplumun bu kadar hızlı bir şekilde kutuplaştırılabileceği görülüyor. Bu bir gündem mi oluşturulmaya çalışılıyor? Bunu da konuşacağız. Tabii Diyanet İşleri Başkanlığı da Basın İşleri Müdürlüğü de konuya dahil oldu. Ve şu anda arkadaşlarımızın da gösterdiği üzere bir açıklama yaptılar. İslam'ın seçkin şahsiyetlerine dair söylenen her cümle de son derece dikkatli olunmalı dendi. Şimdi sanatçının ifade özgürlüğü ya da konuyu ne kastıyla söylemiş, bu bir şarkı sözü. Şimdi hocam ne yaşıyoruz biz? Bu Sezen Aksu meselesini nasıl anlamlandırmamız lazım? Ben bir özetle konuyu toparlamaya çalıştım. Buyurun hocam, söz sizde.
Ya Gülçin, nasıl Hrant'ın hani yıllar önceki bir yazısından bir cümle cımbızlanıp da onun üzerinden bir saldırı başlatıldıysa aslında şimdi de benzer bir şey görüyoruz. Bir şarkı üstelik, hani bir yazı bile değil buradaki. Ve bir şarkıda geçen bir söz, Cahil Havva ile Adem. Yani burada gerçekten tepki gösterecek hiçbir şey yok. Çünkü hani eğer Havva ile Adem zaten ilk insansa o zaman cahil olmaları kadar doğal bir şey olamaz. Henüz bilgi yok çünkü yeryüzünde. Tümüyle bir aslında kakafoni hani yapılmaya çalışılan, hiçbir şekilde tutar bir yanı olan bir iddia değil. Hani bu saldırının herhangi bir rasyonel temeli yok. Hrant'a yapılan saldırıda da hani bir şekilde şey görmüştük, işte bir alınganlık, hani vay efendim işte Türkiye şöyle dedi böyle dedi. Buradaki artık hani alınganlığın dozu o kadar ileriye götürülmüş durumda ki bir şarkı sözünden bir kampanya, linç kampanyası başlatacak mı? Neden? Neden şimdi? Değil mi? Yani bunun üzerine durmak lazım. Neden hani 4 yıl önce, 5 yıl önce söylene gelmiş, söylenmiş bir şarkının bir cümlesi üzerinden böyle bir şeye girişiliyor? Çok tarafı var. Yani çok katılan oldu bu tartışma. Belki bunu bu kadar konuşmak bile aslında kendi başına bir problemdi. Ama işte Diyanet İşleri Başkanlığı işin içine girince, Cübbeli Ahmet Hoca girince, Devlet Bahçeli tutup da hani grup konuşmasında bundan söz edince gerçekten artık iş çok absürt bir noktaya geliyor ve bizim de seninle aslında neden şimdi, niye böyle oluyor bunu, bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor. Şimdi dini değerleri hani hakaret ettiğini söylüyor. Serçe ise serçeliğini bilsin diyor Devlet Bahçeli. Ama aynı konuşmada belki ona bakmak lazım. Enes Kara'nın intiharını akıl sağlığı ile ilişkilendiriyor konuşmada. Ardında yatan gerçek sebep açığa çıkmamıştır diyor. Ve tarikatların Türkiye'nin gerçeği olduğunu söylüyor. Yani tam olarak hani şöyle bir şey diyor. Devleti ele geçirme hatasına düşmedikten sonra sosyolojik bir realite olarak hayatın olağan akışı içinde var olmaya devam edecektir tarikatlar. Bu nedenle bence hani onun da aynı konuşmada birleştirdiği bu iki cümleyi, iki ayrı ifadeyi biz de birlikte ele almalıyız. Çünkü hani Devlet Bahçeli'ye göre sorun toplumun tarikatların eline teslim edilmesinde ya da işte sosyal devletin üstlenmesi gereken hizmetleri, görevleri tarikatların yürütmesinde değil, devleti ele geçirmedikçe tarikatlarla bir derdin olmadığını ilan ediyor. Bunun yerine ne var? Din, dini değerler ya da işte bunlarla ilişkilenen bir hani yaşam tarzı üzerinden karşıtlık kurma ve toplumu kutuplaştırmaya devam etme çabası var. Şimdi biz biliyoruz yani özellikle hani MHP'nin ve Devlet Bahçeli'nin temel stratejilerinden birisi tabii ki hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kurduğu ortaklık içinden baktığımızda da aslında Cumhur İttifakı'nın bu kutuplaşma hep daha çok söylemsel düzende işletiyor olmasıydı. Yani işte hedef gösteriyor, hakaret ediyor ve nefret söylemiyle ilişkilenen bir olgu olarak görüyorduk. Artık şu andaki geldiği aşamada ise linç kültürünü maalesef teşvik eden bir yanı olduğunu görüyoruz. Yani işte Sezen Aksu'nun evinin önüne giden gruba hiçbir şey söylenmiyor mesela, değil mi? Bir hani aslında sağduyu sahibi bir siyasetçinin bir sanatçıya yönelik her ne olursa olsun bu tür bir eylemi doğru bulmadığını ifade etmesi gerekir. Her toplumda bu böyledir yani. Hani hangi görüşten olursa olsun aslında sağduyu bunu gerektirir. Ama tam tersini onun sözünün üzerine söz söylüyor. Dolayısıyla bu sözü söyleyenlerin eylemini değerli kılıyor. Bu tavrın benzerini biz işte çok yani acıklı bir şekilde gördük, yaşadık. Hani Hrant Dink mahkeme kapılarında hakarete uğrarken de böyleydi. Siyasetçiler çıkıp da bir dakika ne yapıyorsunuz demediler. Oysa ki o anda önüne geçmiş olsaydı belki bunlar yaşanmayacaktı. Bu nedenle şimdi hani uzattım mı şuna gelmeye çalışıyorum. Basit bir hedef saptırma gibi görmemek lazım. Yani işte mesela Ekrem İmamoğlu Twitter'da tepki gösterdi ve yaptığı açıklamada dedi ki hani bir yandan Sezen Sözler çıktı, bir yandan da bunun bir hedef saptırma olduğunu söyledi. Biz de şimdi bunu konuşuyoruz. Yani işte hani bir yanda tabii ki bu tarikat yurtları var. Bunun önüne geçilmesini sağlıyor. Enes Kara'nın intiharı gibi bir meselenin konuşulmasının önüne geçilmesi sağlıyor. Bir dini hassasiyetlerimiz vurgusu yaparak. Ama aynı zamanda aslında toplumda senin de dediğin gibi yaşam tarzı üzerinden bir gerilimi tırmandırıyor. Ve linç kültürünü böylece aslında bir kez daha hani çoğaltmış olduğunu söyleyebiliriz.
Hocam hep şunu konuşuyoruz ya, biz asıl gündemimiz şu anda ne olabilir? İşte ekonomik kriz içerisindeyiz, salgın var, salgın yönetilemiyor. Bir yandan işte erken seçim sürecinde miyiz? Hep bunları tartışıyoruz bir yandan. Tamam, bu bizim belki merkez gündemimiz ama şimdi ne merkez gündem ne çeperdeki gündem, bunu da iyi tahlil etmek lazım. Çünkü çoğunlukla sizin de söylediğiniz gibi işte bu tarz konular hedef saptırmamın suni gündemmiş. İşte asıl sorunları çözemediği için işte toplumu kutuplaştırarak yine oy devşirmeye mi çalışıyor? İşte siyasi iktidar ya da kendi işte seçmenini, tabanını konsolide etmeye mi çalışıyor bu tehditler üzerinden, işte korku kültürünü yayarak? Bunların hepsi olabilir ama bana şunu gösteriyor. Bu tarz örnekler Türkiye'nin son yıllarda giderek artan bir şekilde bir siyasal kültür haline gelen durumu aslında karikatürize eden de örnekler. Yani biz bunu görüyoruz. Böyle bir olaydan hemen bir belli bir grubun hassasiyeti, sanki diğerleri ona saldırıyormuş gibi bir durum. Bir de bizden olanların çeşitli hakları var. Buna vatandaşlık hakkı diyemiyorum yine. Başka networkler üzerinden, ilişki ağları üzerinden bazen ne oluyor, bu çeşitli gruplar vesile ve aracı edilerek bir hakkı var bizden olanların ama ötekilerin hiçbir hakkı yok. Ötekiler zaten yarım vatandaş. Ötekilerin zaten görüyoruz ki yaşam hakkı bile savunulmuyor. Şimdi hocam siz diyorsunuz ya sonuçta duyarlı olan siyasi liderlerin buna zaten tepki vermesi gerekiyordu. Devlet Bahçeli ateşi harlamakla meşgul. Bırakalım duyarlılığı sonuçta... Yani suç duyurusunda bulunması gerekmez mi ya da özel bir koruma verilmesi gerekilmez mi? Yani bu tarz devletin aslında kolluk güçlerinin de işin içerisine girmesi gereken durumlarda ne bekleniyor? Yani tabii ki biz bunları dinlendirmekte dikkatli olmamız gerekiyor. Ama ne bekleniyor ki Sezen Aksu'ya bu yapılan? Sezen Aksu burada bir insan. Başka birisi de olabilir, başka bir vesile de olabilir. Önemli olan bizim siyasi kültürümüze bunun yerleşmiş olması. Ne olursa olsun ifade özgürlüğünün sınırları tartışılır mı, tartışılmaz mı, tartışılırsa o ifade özgürlüğü mü olur? O derin bir mesele tabii ki, hukuk felsefesine de giriyor, başka alanlara da giriyor. Bunu ayrıca tartışmak gerekiyor belki. Şimdi bizim tam olarak meselemiz bu değil. Ama sizin de dediğiniz gibi bir şarkı sözünden ayrıca neyin rahatsızlığı? Adem'le Havva dediğimiz yalnızca... Mesela iki işte tarihi karakter diyelim ya da ne dersiniz? Mitolojik mi demek lazım? Bunların sahiplenmek, evet yani belki de hocam bunları sahiplenmek yalnızca mesela Müslümanlar mı bunları sahiplenecek? Yani insanlar oradan türüyorsa herkesin sahipleneceği iki karakterdir. Buna inananlar için söylüyorum tabii ki. Bu açıdan da çok ilginç geliyor bana ve tabii ki hep bir hassasiyet var ve bu hassasiyet üzerinden bu hassasiyet olduğunu iddia edenlerin en temel insan hakkı, yaşam hakkına saygısı olmadığını görüyoruz. Yani bu örnekte sahaya çıkan insanlardan bahsediyorum. Yoksa bu hassasiyetlere sahip olan insanlardan değil tabii ki. Ama çok temelde şu çok bana gerçekten zaman zaman başka örneklerde de korkutucu geliyor. Vatandaş olarak biz nasıl korunacağız? Devletin en temeli insanların bu yaşam haklarını korumak değil mi? Tam tersini görüyoruz. Yani şimdi benim gözümde şu anda Devlet Bahçeli de devlet. Yani siyasi iktidarın önemli bir paydaşı olarak, o da devletin önemli bir figürü olarak söylediği bu şey çok çok tehlikeli. Herhangi bir insan değil bunu söyleyen. Bir de hocam söylemlerinde görüyoruz Devlet Bahçeli'nin. Gerçekten bir kelime oyunları, bir böyle tehditvari, aynı zamanda işte ne denir, hani Külhan Bey'i ataerkil laflar gibi. Yani bana öyle de duyuluyor Devlet Bahçeli'nin söylediklerini. Hep o dili kullanıyor. Geçtiğimiz haftalarda da konuştuk. Burada da demiş ki Adem ve Havva'ya cahil diyen sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil, kuzgunluğa heves etme. Bu tiplerin kafaları arızalı, kalpleri taşlı ve dikenlidir. Gerçekten bilmiyorum siyasal iletişimciler ne diyor. Devlet Bahçeli'yi ben anlamakta çok güçlük çekiyorum. Yani nasıl bir siyaset tarzıyla bu tarz konuşmalar yapıyor ve tam olarak nereye oturuyor bunu incelikle gerçekten anlamaya çabalamamız gerekiyor gibi düşünüyorum. Hocam siz ne dersiniz? Bu konuyla ilgili eklemek istedikleriniz var mı? Biraz süremiz kalacak. İşte Osman Kavala mevzusuna da birkaç satır ederek bitirebiliriz yayınımızı.
Şeyin altını çizmek lazım şimdi burada. Bir tür endişeli modernler ve endişeli muhafazakarlar karşıtlığı üretilmeye çalışılıyor. Bütün bu yaşam tarzları üzerinden kurulan şey. Çünkü hani sadece Sezen Aksu değil aslında. Hı hı. Çok basit hani Covid-19 önlemlerinin tümünün kaldırıldığını neredeyse gördük değil mi? Hani aşısızlara getirilen işte şeyler de dahil olmak üzere, kısıtlamalar da dahil olmak üzere. Ama gece 12'den sonra müzik yasağı devam ediyor. Ya ben de hani çok rahatsız olan biriyim gece bir saatten sonra canlı müziğin o bangır bangır gelen sesinden, ama genelde yazlık yerlerde hani bu tür şeyler insanların hayatını daha çok etkiliyor. O da zaten yazlık yerlerde bir yasak yok. Devam ediyor her saatte müzik. Yani müziğe düşman olmak ya da işte gece hayatına belki de değil mi? Hani onu kastediyor herhalde. 12'de evinize gidin, yatın, uyuyun. İçki içmeyin, eğlenmeyin, evden çıkmayın gibi bir şey herhalde. Böyle bir yasağın başka bir açıklaması olamaz çünkü bütün önlemler kaldırıldıysa. Ama sadece o değil, yani sanatçılara yönelik cinç kampanyaları sürekli hale geldi neredeyse. Yani bir bakıyorsunuz hani işte Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğunu eleştirdi diye Cem Yılmaz'ı hedefe alıyor. Bir bakıyorsunuz sahne kıyafetinden dolayı Gülşen hedef oluyor. Yaşam tarzı sebebiyle Tarkan hedef oluyor. Ve sürekli aslında bir takım ipe sapa gelmez, bahsettiğimi söylemek zorundayım. Bu tür iddialarla belli bir yaşam tarzına hitap ettiği düşünülen diyelim hadi. Daha belki hani seküler, modern, işte batı değerleriyle daha ilişkili ya da batılı hayat tarzına daha uyumlu görülen isimlerin sürekli olarak belli bir saldırı altında olduğunu görüyoruz. Bunun gerekçesi olarak da endişeli muhafazakarların, hadi kullanalım biz de herkes çok kullandığı için o temi, onların bir takım hassasiyetlerine işaret ediliyor. Ve bunun karşısında da bir hani endişeli modernler. Niye? Çünkü işte yaşam tarzına müdahale edildi ve bu müdahalenin daha da ileriye gideceğinden gerçekten endişe duyan ve haklı olarak bence endişe duyan insanlar. Şimdi bu birinin işine yarıyor. Bu kutuplaşma bir arada yaşamak isteyenlerin değil, barış isteyen, demokrasi isteyen, huzur isteyenlerin değil, aslında bu kutuplaşmadan oy devşirenlerin işine yarıyor. Bir yere kadar, yani işte hep şey üzerinden kuruldu biliyorsun, bu beka söylemi üzerinden kuruldu bu kutuplaşma, ama artık hani böyle bir soyut beka kavramından devşirebileceği oyu zaten değişirdi ve sınırına geldi, ötesine gidemiyor. Dolayısıyla bu sefer hani din mi hayat tarzları üzerinden, ama şöyle bir problem var. Bunun yani siyasetçilerin siyaset yapma zeminini de mümkün kılan toplumsal bağa yönelik bir tehdit oluşturmaya başlıyor bu. Yani böyle bir kutuplaşma, birbirinden nefret eden, birbirinin her yaptığından rahatsızlık duyan, sürekli hedef gösteren hani bir noktaya geldiği andan itibaren aslında toplumun kendisini ortadan kalacak. Dolayısıyla toplumsal ilişkinin olmadığı bir yerde zaten siyasetten söz etmek mümkün değil. Bu nedenle de hani ürkütücü bir şey tabii ki. Hani bu hattan gidecek olduğunu varsayarsak hani seçime kadar ya da işte seçim döneminde ürkütücü maalesef. Bunu kabul etmek gerekiyor.
Evet hocam, şunu da herhalde altını çizmek gerekiyor. Seküler modern hayat tarzıyla yaşamak isteyenlerin de tek derdi içki içmek, geceleri işte dışarılarda eğlenmek değil. Lütfen bu tartışmada çok kısır bir biçimde burada yoğunlaşmasın. Çünkü gerçekten sekülerlik, modern yaşam ya da şöyle diyelim devlet yurttaş ilişkilerinde laiklik diyeyim ben. Bu çok derin bir tartışma ve bu tartışmada benim gördüğüm, bildiğim kadarıyla herkes için faydalı laiklik. Yani yalnızca bu hayat tarzı yaşamak isteyenler için değil, dindar bir insanın da kendi istediği şekilde yaşaması için devletle ilişkisinde, devlet yurttaş ilişkilerinde bence demokratik bir ülke için laiklik çok olmazsa olmaz koşul. Literatürde bunun farklı yorumları mevcut ama ben bu kendi düşüncem oldu. Şimdi bunu da bu şekilde belirtmek istedim. Şimdi çok az vaktimiz kaldı ama hocam şuna değinelim. Bugün şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen iş insanı Osman Kavala 1540 küsür gündür hapiste. Ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Türkiye'ye bu meseleyle ilgili verdiği süre doldu. Bakanlar Komitesi Şubat ayında toplanacak. Daha vakit var yani bu sürenin dolmasıyla ilgili Türkiye ile nasıl bir ilişki kuracaklar? Bunun henüz nasıl gelişeceğini bilmiyoruz. Ama Osman Kavala hala hapiste tabii ki. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu hafta yaptığı açıklamalardan birinde dedi ki Osman Kavala da Özgün'le kavuşmak için CHP iktidarının gelmesini bekleyecek. Yani bu minvalde bu tarz bir açıklama yaptı. Şimdi hocam Osman Kavala'nın tutukluluğu meselesini belki çok uzun konuşmamız gerekiyor. Gerçekten çok büyük bir insan hakları ihlali. Kaç gündür hapiste tutulan bir insan kendisi. Ama siz biliyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözüne takıldınız hocam. Yani bunu bir konuşmak istediniz. Hocam ne anlamamız lazım bu sözden? Kılıçdaroğlu'nun tam olarak ne söylüyor?
Ya ben takılıyorum gerçekten Gülçin. Çünkü hani zamanda olursa neredeyse 18 ay sonra olacak bir seçimden söz ediyor. Ve o seçimde iktidara geleceğini iddia ediyor. Bu süre zarfında mesela Osman Kavala'nın ömründen ömür gidiyor. Yani sadece Osman Kavala değil işte herkes için hani biz iktidar gelince çözeceğiz dediği her şey için ömrümüzden ömür gidiyor. Dolayısıyla muhalefet yapmak yeterince bekleyin beklediğinizde ben bunları halledeceğim demek olmamalı. Yani o yüzden takılıyorum. Ama bir yandan da hani umarım hani Osman Kavala çok çok daha yakın bir zamanda tahliye olur tabii. Ama iktidarın bu tutukluluğu sürdürmesi inadının kendisi üzerinde de düşünmek lazım. Yani artık hani aslında siyasi olarak ona bir faydası olan bir inat değil bu. Yani çünkü hani evet işte Kavala'yı tutukladı. Ne bileyim hem iş insanlarına hem işte sivil toplum hem insan hakları savunucularına bir gözdağı verdi. Cezalandırdı hani kişisel bir sebep olduğunu söyleyenler de var mesela. O zaman cezalandırdı zaten 4 yılı geçmiş bir tutukluluktan söz ediyoruz. Ömrünün 4 yılını ve ortada somut delilleri olmadan aslında hani elinden aldığını biliyoruz. Bu noktadan itibaren neden bu ısrar? Çünkü hani bu yolun varacağı yer yani Avrupa Konseyi'nin benim bildiğim hani Azerbaycan için prosedürü başlatmış ama serbest bırakıldığı için söz konusu kişi prosedür yarım kalmış. Benim bildiğim başka bir örneği yok. Yani dünyadaki tek örneği olacağı aslında bu sebeple Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamadığı için işte bir yaptırımlar dizisi karşı karşıya kalınca tek örnek olacak. Eğer devam ederse bu ısrarında ya da inadından nasıl açıklarsak artık. Neden yani bunu soruyorum. Neden bu kadar ısrarlı? Biraz önce konuştuğumuz yere bağlayacağım. Yani bu da maalesef aynı kutuplaşmaya hizmet ediyor. Bir anda batılı değerlere bağlı olan insanlar, işte Avrupa İnsan Hakları'nın koruduğu değerlere, bu sözleşmenin koruduğu değerlere bağlı olanlar, temel haklara saygıya önem verenler, diğer yandan yerel ve milli dedikleri varoluşunu aslında hani temel haklara değil de işte dinselliğe, biz bize benzeriz bir anlayışa hani yönlendiren toplum kesimi. Bu aslında Kavala'nın tutuklu kaldığı her gün aynı zamanda bu ayrışmanın da daha fazla güçlenmesine hizmet ediyor ve belki hani Avrupa ile ilişkileri koparmak aslında bu noktada iktidar işine de gelen bir şey olabilir. Sadece hani muhtemeldir ki ekonomik sonuçlarını göze alamadığı için aslında şu anda belki bu ilişkileri koparmıyor. Ama bir yandan da hani şöyle bir ihtimal de var. Eğer bu yaptırım süreci başlarsa ister istemez ekonomi bundan daha da fazla etkilenecek ve bu sefer de hani belki ekonomideki bütün o kötüye giden her şeyi, bütün sorunları işte Avrupa'nın bize düşmanca davranmasına ya da Avrupa'nın bizim hukukumuza müdahale etmeye çalışmasına bağlayarak belki de bu şekilde geçiştirmiş olacak. Yani bir takım aslında varsayımlar üzerinden konuşmak zorunda kalıyoruz ama nereye, kime hizmet ediyor sorusu belki. Hani kim, çok sorulur ya hani kimin işine yaradı. Bunu gösteriyor aslında bize.
Ağzınıza sağlık hocam. Bu hafta hem Hrant Dink'i andık hem de siyasi linç kampanyası meselesi üzerinden Sezen Aksu'ya değindik ve Osman Kavala'nın yıllardır süren tutukluluğunu değerlendirmeye çalıştık. Sözün özünden bizden bu haftalık bu kadar. Çok sağ olun Ülke hocam.
Teşekkür ederiz.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.